gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Selam ve sevgilerimizle yeni bir Sorun Var programına başlıyoruz. Bugün Bir Sorun Var programının yine değerli konuğu psikoterapist Sayın Tuğba Karacan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamlar herkese. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar.
Merhabalar, evet hayırlı Ramazanlar olsun tüm dinleyicilerimize, herkese. Programa başlamadan, sorulara geçmeden kendinizden bahseder misiniz? Sizden dinleyelim isteriz.
Evet, işin zor kısmı insanın kendini anlatması ama psikoloğum, psikoterapistim 20 yıldır alanda hem bireysel terapi hem grup çalışmaları hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ailelere, gençlere, kadınlara yönelik projeler yürütüyorum. Herkes Evine Dönmek isimli bir kitabım var. Evet. Ve yazmaya, çizmeye, dilim döndükçe alanda hem kendi gözlemlerimi hem kendi tecrübelerimi kimi zaman meslektaşlarımla kimi zaman da kendini anlamaya çalışan başka güzide insanlarla ortak faydalarda buluşturup paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de burada sizlerin sağladığı bu şeyle ortak alanda yine sesimizi sizin vesilenizle bir yerlere birilerine duyuracağız inşallah. Sohbetimiz herkes açısından böyle heybesine bir şeyler alabileceği, kendisine, yüreğine iyi gelebilecek sıcak duygularla ayrılabileceği bir diyalogda, bir sohbet, bir muhabbet ortamında gerçekleşir.
İnşallah, inşallah biz de merhem olacağını düşünüyoruz. Derin bir konu seçtik, acılar evet. Ve gölgeleri. İnşallah hayırlı bir program olacak. Sümeyra Hanımcığım söz sizde.
Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Tuğba Hanım'a davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Keyifle.
Hocam yani biz bu zamana kadar farklı konularda podcastler yaptık ama kimi podcastlerimizde işte, gençleri daha çok ilgilendiren, kimisi hanımları daha çok ilgilendiren. Bugünkü konumuz ise sanki bütün insanları ilgilendiren, insanların hayatlarında bir dönem mutlaka acıyla tanıştıkları ya da acılı geçirdikleri diyelim bir dönemleri olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla sanki bu konumuz biraz daha geneli kapsayan bir mevzu. Yani genç, yaşlı diyelim, varlıklı, yoksul herkesinden, her düşünceden insanın yani hayatında bazen çok zorlandığı imtihanlar söz konusu olabiliyor. Evet. Bazen yani canımızı acıtan şey bir insan olabiliyor. Bazen bir olay, bazen bir beklenti ya da bir başarısızlık bazen bildirebiliyor. Bugün tüm saydıklarımızı kapsayan acıdan biraz bahsedelim istedik. Her insanın acı çektiği ve hassas olduğu mevzular neden birbirinden farklıdır hocam diyerek başlayalım mı?
Evet, aslında her birimiz nasıl birbirimizden ayrılıyorsak, parmak izlerimizle birbirimizden farklılık gösteriyorsak, acıyı yaşama, acıyı karşılama, hatta canımızın bazı şeylere daha fazla daha yanıyor olması da çok bize özel bir şey. Belki en hayatta kıyaslanamayacak şeylerden biri acı. Sizin canınızı çok yakan bir şey, benim daha kolay karşıladığım bir şeyken bir başkasının ruhunun yanından bile geçmeyebilir. Ama bireysel farklılıklarımız bizi acıyı karşılama ve acıyla başa çıkma süreçlerinde çok belirleyici bir takım şeyler içeriyor, noktalar içeriyor. Her birimiz farklı bir ailede, farklı bir kültürde dünyaya geldik. Farklı kişilik yapılarıyla dünyaya geldik ve hiçbirimiz aslında ne doğduğumuz hayatı seçtik, ne aileyi seçtik, ne kültürü, ne toplumu seçtik. Belki trajedi buradan başlıyor. Çünkü içine doğduğumuz, hani coğrafya kaderdir diyor ya, içine doğduğumuz kültürün ya da içine doğduğumuz ailenin, daha genelden, daha özel indirgeyecek olursak, aslında kaderiyle başlamış oluyoruz bir şekilde hayata ve bizim başlatmadığımız kaderin dizginlerini bir şekilde bizim elimize almamız bekleniyor. Onun duygusal sorumluluğunu bizim yaşamamız isteniyor. Bu hayatın bir başlı başına trajedisi. ve bir gerçeklik bir yandan da. Başka bir şansımız yok. İçine doğduğumuz ailenin bizimle kurduğu ilişkide, anne babamızın işte ya da içine doğduğumuz toplumun bizimle ilişki kurma biçimiyle bir şekilde yaralanıyoruz. Ha, yarasız insan var mı? İlla hayatın içerisinde büyük trajediler yaşamamız gerekmiyor. Aslında insan doğduğu andan itibaren hep bir şeyleri kaybetmeye başlayan, bir şeyleri geride bırakmaya başlayan, yani kaybetmek, canının yanması, arkasında bir kayıp ve sonrasında bir yasla hayatına devam etmek insan olmanın getirdiği, gerektirdiği bir şey. Doğduğumuz yer, ilk tutunduğumuz el anne, ama giderek onu bırakarak kendimiz olmaya çalışıyoruz ve o bireyleşme süresi aslında hep bir acı deneyimi de beraberinde getiriyor. Ve her ayrışma, her uzaklaşma, her kopma bir acı. Nasıl yaşadığımız, o ayrışmaları, o geride bırakmaları nasıl karşıladığımız ve biz bunları yaşarken, o acıları yaşarken bizim yanımızda bize eşlik eden insanların nasıl davrandığı, bizim duygularımıza ne kadar temas edip edemediği, hayatımız boyunca karşılaştığımız diğer acıları göğüsleme biçimimizi de belirliyor.
Aslında verdiğiniz örnek çok güzel bir örnek hocam. Hani bir çocuğun annesinin elini yavaş yavaş bırakarak uzaklaşması, fakat bunda yine çocuğun ayakları üzerinde durabilecek bir bireyselleşmeden aslında bahsettiniz. Aslında bir nevi acılar da bir taraftan bir şeyleri bırakırken diğer taraftan sanki bir mertebeye, sanki bir olgunlaşmaya kişide sağlıyor gibi bir izlenim uyandırdı bende sizin sözleriniz
hocam. Büyümek için aslında o acıları çekmeye ya da bir şeyleri geride bırakmaya, göze almaya ihtiyacımız var. Büyümek, olgunlaşmak, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek ve biz bunu aslında psikolojide bir benlik oluşturmak, bir kimlik oluşturmak diyoruz. Ben anne babamdan başka biri olmaya niyetlenmeli ve onların bana sağladığı o güvenli alandan uzaklaşabilmeyi göze almalıyım ki ben olarak hayatıma kaldığım yerden devam edebileyim. Tabii bu çok kolay bir şey değil, çok sancılı bir şey çünkü tam da az önce işte söylediğim gibi güvenli bir konfor alanı oluşuyor aslında bize doğduğumuz evde, içinde yaşadığımız ilişkilerde. Bunu isterseniz alın evlilik ilişkisine götürün, isterseniz alın toplumsal süreçler içerisine götürün. Şikayet ettiğimiz yer bize sağladığı konfor ve o alışkanlıkları bir şekilde sürdürebilmemize açtığı alanla çıkmamızı zorlaştıran bir yapıya da dönüşüyor ve o acıyı göze almadan, oradan, o konfor alanından çıkmayı göze almadan da biz olamıyoruz. Hani acı hem şikayet ettiğimiz ama şikayet ettiğimiz şeyiyle birlikte eğer harekete geçebilirsek tam da ihtiyacımız olan şey. Acı çekmezsek değişim yok, değişim yaşayamayız. Yer değiştiremeyiz bir yerde acı çekmezsek. Sıkıntı yaşamazsak bulunduğumuz halden başka bir hale geçme ihtiyacı hissetmeyiz. Bu yönüyle acı çekiyor olmamız son derece işlevsel.
Acılarımız aslında bir taraftan da fırsat, yani farklı bir şey deneyimlemek için bir fırsat olarak belki de bizlere sunuluyor.
Evet, evet. Eğer biz onu hayatımızda bizim tüm sistemimizi durduran bir şeye dönüştürmezsek, acının bizi esir almasına izin vermezsek, o zaman o acıyla biz başka bir şeye dönüşebiliyoruz. Kayıp yaşayan insanlar vardır etrafımızda, hepimizin var. İnsanların acıdan geçme biçimleri, acıyı karşılama biçimleri de dedim ya parmak izi kadar aslında kişiye özel. Ama o insanlara baktığınızda olgunlaştıklarını görürsünüz, başka birine dönüştüklerini görürsünüz. Bir kaybı, bir acıyı, bir hayatın içerisindeki bir belki travmayı yaşamış insan, evet çok zorlu süreçlerden geçmiştir ama başkalarının acılarına daha duyarlı hale gelmiştir. Kendi o insan tarafıyla daha bütünleşmiştir. Kendi tüm güçlülüğünü terk etmiştir, yetersizliğiyle, acizliğiyle yüzleşmiştir. Bu yönüyle başka insanları anlama, onların acılarına ortak olma, onların acılarını paylaşarak başka yaraları sarmaya ilişkin sorumluluk geliştirmiştir.
Evet, aslında
ama hiç acıdan geçmemiş insanların daha çiğ olduklarını görürüz. Daha bir şey yaşamamış deriz, daha pişmemiş hayatın içerisinde.
Acılar aslında bizi birbirimize bir anlamda bağlıyor, yakınlaştırıyor.
Tabii, tabii.
Birbirimizi anlamamızı, toplumsal bağı belki daha kuvvetlendiren bir unsur haline dönüşebiliyor.
Evet, aslında mesela pandemide bunu biz çok yoğun yaşadık. Keşke bunlar üzerine daha çok çalışmalar yapabilsek. Ama hepimizin ortak bir acısı vardı. Yakınlarımızı kaybettik, kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldık. Kendimiz, kendi hayatımızla ilgili kaygılandık. Sadece sevdiklerimizle değil, kendimizle ilgili de bir varoluşsal kaygı yaşadık. Ve bu bizi diğerlerinin acısına yaklaştırdı. Çünkü şunu gördük. Öncesinde neydi? Belki modern hayatın hep sen iyi ol. İşte sen kendi küçük çevrenle birlikte seçilmiş bir hayatı, mutlu, konforlu, sağlıklı şartlarda yaşa. Diğerleri de artık hayattan payına ne düştüyse onu yaşayacak. Ama pandemide ne gördük? Herkes iyi olmak zorunda. Öteki iyi değilse, öteki sağlıklı değilse biz sağlıklı kalamayız, biz tırnak içinde iyi kalamayız. O zaman ötekinin acısına ya da ötekinin mutsuzluğuna ya da ötekinin sağlıksızlığına duyarsız da kalamayız.
Evet.
Neticede hepimiz birbirimize bağlıyız.
Doğru hocam. Hocam şimdi acı insanda her insanın acı çektiği mevzunun birbirinden farklı olduğunu söyledik. Diğer taraftan bu acılar karşısındaki tavırlarımız da birbirinden farklı. Yani bu ruhumuzun daraldığı, acı çektiğimiz zamanlarda nasıl bir tavır sergilemeliyiz ki bu acılar bize zarar veren bir aşamaya ulaşmasın? Hani sağlıklı tavrımız ne olur acı karşısında sizce?
Evet, aslında hani gerçek hayatta şu bir kabul etmemiz gereken bir nokta, tümüyle acıyı yok saymak ne kadar imkansızsa, acının tümden böyle buharlanıp silinip gideceğini düşünmek, böyle bir fantaziye kapılmak da aslında o kadar toksik bir düşünce. Asla acıyı tümüyle hayattan çıkartamayacağız. Ya da bir acı yaşamışsak, ruhumuza kök salmış bir yara varsa, o bize varlığını bir şekilde hatırlatacak, varlığını hatırlatacak izler bırakmadan bizden gitmeyecek. Biz ya acıyı yok sayarak, hiç sanki başımıza, ailemizde, işte başka ilişkilerde ya da hayatın kendi olağan akışı içerisinde hiç başımıza bir şey gelmemiş gibi yaparak yaşadıklarımızı yok sayacağız. Ya da şunu kabul edeceğiz. Yaşanmış her acı arkasında kendini hatırlatacak bir iz bırakır. Buradan başlamalıyız belki olayı anlamaya. Ama tümüyle elimiz kolumuz bağlı mı? Hayır. Yani o acının esaretinden kurtulmak ya da daha önemlisi belki hani acıyı azaltmak ya o acıya rağmen yaşamaya devam etmek gibi mütevazi hedeflerimiz de olabilir. Acının etrafında olgunlaşıp büyüyebiliriz. Az önce söylediğim gibi bu bizi daha insan yapan bir noktaya da gelebilir ama buraları bir kabul etmemiz lazım. Acının tümden bir tedavisi yok. Yani ölümü ortadan kaldıramazsınız. Annesini kaybetmiş bir çocuk düşünün. Onun acısını dindirecek bir ilaç bulamazsınız. Ya da kötülüğü ortadan kaldıramazsınız. Aslında hani kötülük zaten çok bizim dışımızda bir yerlerde de değil. O içimizde, hepimizde. Dolayısıyla hayatı tümden iyileştirmek diye bir şey yok. Ama o hayatın içine gizlenmiş olan acıları, o kırılganlıkları bize bir şey öğretmek için orada diye anlamaya çalışabiliriz. Böyle kucaklayabiliriz belki. Oradan almamız gerekenler var, öğrenmemiz gerekenler var. Bize vermek istediği bir mesaj var, bize söylemek istediği bir şey var. Onu duymaya çalışabiliriz. Biz psikologların genel bir aslında yanılgısı oluyor çoğu zaman. Yani illa yaşadığımız şeylere, acılara bir isim vermek zorunda hissediyoruz. Danışanlarımız bize geldiğinde Onların hayatlarındaki hikayeleri, o hikayelerin doğal bir çıktısı olarak yaşadığı duygusal süreçleri anlamak yerine bir tanı koymayı kimi zaman daha kolay ve tercih edilebilir buluyoruz. Oysa bir acının adı olamaz yani, ya da bir tanıma sığdırılamaz. Psikanalist Winnicott'un çok güzel bir sözü vardır. Bazen hayat zor demenin bir yoludur der depresyon ya da çektiğimiz acılar ya da yaşadığımız psikolojik sıkıntılar. Çünkü hayat gerçekten zordur. Bazıları için daha zordur. Ve kişi yaşadığı o zorlukları, o acıları kaldıramadığı için bizim karşımıza gelmiştir, o koltukta oturuyordur. Ve duyulmaya ihtiyacı vardır, anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Bize bir şey söylemeye çalışıyordur. Hayatında onu duyacak insanlara ihtiyacı vardır yaşadıklarını anlamak için.
Evet, aslında acı çeken insan için en başta belki yapması gereken şey bu acıyı kabullenme. Siz de evet. Bundan bahsettiniz evet. Az önce. Kabullendikten sonra hareket etmek belki çok daha kolay oluyor.
Evet.
Acı çeken insanlarda şunu görüyoruz. Yani hep işte hayata pozitif bak, pozitif bak deniliyor ama bakamıyorum diyor yani. Evet. Ben bakamıyorum. Yani bunun evet. için kendimi zorluyorum ama olmuyor.
Ama tam da bu. Zorlamamak gerekiyor zaten.
Değil mi? Evet.
Evet.
Yani her zaman hayat pozitif bakmak zorunda da değil.
Evet, yani. Aynen öyle. Hayat pozitif değil yani. O zaman hayatın gerçekliğinden kopuk bir yerden bakıyorsunuz demektir. Hayatı tüm gerçekliğiyle ya da tüm yalınlığıyla, tüm yönleriyle göremiyorsunuz demektir. Kendinize küçük bir pencere, sadece dışarıyı ve gökyüzünü gören o minik bir pencereye hapsetmişsiniz demektir. Ve hayatın o bütünlüğünü bozduğunuzda yaşadığınız hayal kırıklıklarıyla, yaşadığınız acılarla, hatta daha basit hayatın içinde karşılaştığınız sorunlarla başa çıkma mekanizmanız da bozulacak demektir. Çünkü acı onunla başa çıkmaya çalışırken bizi geliştiriyor. Bir sorunla karşılaştığımızda onu çözmeye çalışırken daha başka ne yapabilirim sorularını soruyoruz kendimize. O yüzden şurayı atlamak istemem, söylediğiniz nokta çok önemli. Kabul etmek ama kabul etmenin ardından aslında o yaşadığımız olay her neyse, bize acı veren durum her neyse, onun da bir şekilde içimizde bir yerlerde, iliklerimize kadar belki hissetmeye de izin vermek. Hemen bir ders almak, hemen bir anlam çıkarmak değil. O sonraki iş. Önce ne yaşıyorsak içimizde, o yaşadığımız şeyi tüm hücrelerimizle hissediyor olmamız lazım. Onu tümüyle yaşadıktan sonra içimizde o acıyı benim öyle hep ifade ettiğim şey, yani iliklerimize kadar hissettikten sonra ancak ondan çıkmak, ondan başka ne anlamalıyıma geçmek mümkün. Ha, bazen şöyle olabiliyor, kişi o kadar iliklerine kadar hissediyor ki orada kalabiliyor. Oradan çıkmak çok zor olabiliyor. O zaman belki psikolojik yardım almak ya da sosyal destek almak yakın çevreden çok iyileştirici. Yeterince durursak acıya direnmeden, yaşadıklarımızı, duygularımızı inkar etmeden yeterince durursak o yaşadığımız sıkıntılı halin içinde, aslında zamanı geldiğinde, vakti tamamlandığında kendiliğinden duygu boyut değiştiriyor. Ama hayır, kötü hissetmemeliyim, işte kalkmalıyım, hayatıma devam etmeliyim, insanların benden bekledikleri var, hayata ilişkin sorumluluklarım var dediğimizde, kendimizi bunlarla baskıladığımızda ya da dışımızda birileri bizi çekiştirdiğinde, bizim mutsuzluğumuza tahammül edemediğinde, bizi acı içerisinde görmeye tahammül edemediğinde, başkaları bizim acı çekmemize izin vermediğinde, burası da çok aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir alan.
Evet.
O zaman o çekiştirilmede kendimizi çok bulamadan, kendimizi tamamlayamadan, başka bir boyuta duygumuzu zorlayarak geçirmiş oluyoruz. Ama dedim ya, acı orada izini, tazeliğini aslında koruyor ve hayatın çok yolunda giden başka bir döneminde her şey çok süt liman, hayatım çok dingin, çok huzurlu dediğimiz başka bir döneminde çat diye kendini hissettiriyor.
Evet hocam. Ben kabullenme diye daha yüzeyel bir ifade kullandım. Siz bunu daha evet. derinleştirdiniz. Benim söylediğim hani kabullenme deyince insanın aklında daha çok hani zihnen bir kabullenme gibi duruyor ama hı-hı, gerçekten aslında o içine sindirme demek, iliklerine hı-hı kadar hissetme demek.
Evet, evet.
Acı çekiyorsak bu da bir his ve bunu da belki bu aşamayı da geçmemiz evet gerekiyor.
Evet.
Belki işte popüler... Allah'ın şeyi de evet, hani rızası da belki bu yönde. Yani Allah bize bunu evet tattırıyor ki bir kulunda bir murat belki bekliyor
evet,
Allah. Bir aşama bekliyor.
Şüphesiz. Burada modern zamanlarda artık hani acı çekecek alan yok. Açıyorsunuz mesela internet, sosyal medya takılıyorsunuz. Herkes çok mutlu. Herkes çok gülüyor, hayata pozitif bakıyor. Yani mutsuzluğa hakkımız yok gibi hissediyoruz. Sanki eğer mutsuz olursak bizde bir sorun var, bizde bir hata var, bir problem var. Biz çözülmesi gereken bir problemiz, bozuk bir makineyiz gibi hissetmeye başlıyoruz. Hayır, aslında hayatın içinde eğer mutsuzluk varsa mutluluğun bir kıymeti var. Acı varsa merhemin bir kıymeti var. Ağlamak varsa gülmenin bir kıymeti var. Her şey zıttıyla kaim ama sadece pozitif duyguları alıp hayatın içerisindeki o gerçeklikle, acı gerçeklikle temasımızı kaybettiğimizde kendi nefsimize de zulmetmeye başlıyoruz. Eğer bir duygu bize verilmişse şüphesiz bu bizim kemalatımız için gereklidir. Allah bunu bunun için vermiştir. Yoksa üzüntü diye bir duyguyu vermeseydi hiçbirimiz bunu yaşıyor olmazdık. Acıyı tanımasaydık, bizde olmasaydı başka türlü olurdu. Belki insan olmanın herhalde şeyi bu. Yani belki kendine yaklaştırmak istiyor Allah bizi burada. Yani o kendi insanın kibrinden, kendini o tüm güçlü hissetmeye çok yatkın halinden, ben her şeyi hallederim, çözerim, gücü elimde istediğim gibi tutarım, yeterince istersem başarırım diyen o aslında büyüklenmeci halinden, bir dakika diyor, yani senin gerçeğin bu değil. Bir dokunuşla hayatımızda her şey alt üst olabilir, bir dokunuşla da bambaşka bir dünya imar edilebilir. Ve bu evet, bu yüzden aslında inançlı insanların, bu artık bütün dünyanın kabul ettiği, dünyada da artık psikoloji literatüründe daha güçlü bir şekilde konuşulmaya başlayan bir şey var ki, inançlı insanın umutsuzluğa karşı her zaman bir panzehiri oluyor. Çünkü diyor ki evet Allah var, gam yok. Çünkü evet, diyor, Allah için her şey mümkün, o isterse olur.
Acıyı... Bu teslimiyet bile çok rahatlatıcı evet, yani aslında.
Evet, acıyı karşılama biçimimiz, bizim onunla kurduğumuz ilişki aslında bizim yaratıcıyla kurduğumuz ilişkiyle iyileşiyor.
Evet hocam. Yani acılar aslında belki bizim kendimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor. Bize bir ayna tutuyor, ayna Süpesiz gösteriyor diyebiliriz Süpesiz yani.
Evet.
Evet yani hocam acılarımız bazen diyoruz bugünkü başlığımız acılarımız ve gölgeleriydi. Yani hı hı, acılarımız bazen gölgeleriyle birlikte geliyor. Yani bizde kalıcı bazı duygular, bazı davranış değişiklikleri veya hayata karşı tedirgin bir bakış açısı kazanmamızı da sağlayabiliyor.
Hı hı.
Bu acının bizde bıraktığı izleri silmemiz gerekiyor mu? Yoksa bunlarla birlikte yaşamayı mı öğrenmeliyiz? Ne yapacağız evet, bu acıyı çektik ama devamı nasıl oluyor hocam?
Evet. Acı bizi insan yapacak. Yani onun o şeyin başımıza gelmiş olması bir ceza değil. O şeyin başımıza her neyse bizi canımızı yakan şey. Biz kötü olduğumuz için, biz hak ettiğimiz için değil. Şüphesiz yapıp ettiklerimizin de bir karşılığı var ama bazen sadece bir şey olması gerektiği için oluyordur. Yani hangi anlamı yüklediğimiz ve başımıza gelenleri nasıl yorumladığımız, kendimize nasıl bir dille ifade ettiğimiz, bizim acıyı içimizde nasıl konumlandırdığımız da çok belirliyor. Acı bize şunu söylüyor ya da acının getirdiği şikayetlenme, kendini ifade etme bize şunu söylüyor. Yolunda gitmeyen bir şey var. bu sistemde bir sorun var. Burada değişmesi gereken bir şey var. Bazen büyük acılar yaşıyor oluyoruz. Bizim kontrolümüzün dışında bir şeyler başımıza gelmiş oluyor. Bazen de ilişkilerimizde yaşadığımız, çocuğumuzla, eşimizle, anne babamızla ilişkimizde yaşadığımız bir şey canımızı çok yakabiliyor. Ve şikayet ediyoruz, söyleniyoruz. Bir derdimiz var, yani o derdimizi dile getirme ihtiyacı hissediyoruz. İşte o dile getirme ihtiyacının bile aslında bir anlamı var. Dile gelmeyen acı iyileşmiyor. Dile gelen acı, kendine ifade bulan acı, onu dinleyen bir kulak bulan acı bir kere yatışıyor. Ama bazen de bu bazı insanların hani hazır şikayet etme fırsatını ele geçirmişken deyip o acıdan beslendikleri, şikayetten beslendikleri durumlara da yol açmıyor mu? Evet, açıyor. Açıyor.
Yani aslında acıyı ifade etmek dediniz, çok önemli bir nokta. Evet. Ben mesela çocukluğumda hatırlarım, etrafındaki teyzelerin acılarını anlatması bizlere de bir tavsiye niteliğinde oluyordu. Yani fark evet. etmeden aslında karşı tarafa da bir mesaj veriyorsun. Yani tebliğ dediğimiz şey sadece şeyle olmuyor, ne denir, bir telkinle olmuyor. Evet. Aslında evet. yaşadıklarımızı paylaşarak aslında birbirimize tebliğde bulunuyoruz ya da örneklik gösterebiliyoruz.
Evet. Yani şikayet etmek böyle çabasız ve mücadelesiz ve tamamıyla körü körüne bir teslimiyet. Ben artık hiçbir şey değiştiremem, her şey daha da gittikçe kötü olacak, hiçbir şey yapamam noktasına bizi getiriyorsa eğer, biz o acıdan aslında negatif beslenmeye başlıyoruz. Onun bize getirdiği, sağladığı ikincil kazançları artık kullanıyoruz. Çok şikayet eden ama hiçbir şey yapmayan insanlar olmaya meylediyoruz. O yüzden kullandığımız dil, bizim yaşadığımız acılarla ya da yaşadığımız sorunlarla nasıl başa çıkacağımızla çok ilişkili ve bazen dile getirme biçimimiz yaşadığımız olaydan çok daha yaralayıcı olabiliyor. Çok daha bizi zorlayıcı olabiliyor. Nasıl ifade ettiğimiz önemli ama ifade etmekle ilgili, hani ifade edecek bir kulak, dinleyecek bir göz, bize yüreğini açacak, bizi yargılamadan, sorgulamadan, insan insana daha aynı duygu mesafesinde, hizasında bizi dinleyecek birine de ihtiyacımız var. Bu da, buna da hani şikayet etmek derken konuşmayalım anlamında değil. Konuşacağız ama konuşurken, anlatırken derdimizi kullandığımız dile dikkat edeceğiz. Ama bizi iyileştirecek olan da işte derdimizi anlatabileceğimiz, anlayacak bir başkası. İnsan insanda yaralanır ve insan insanda iyileşir. Biz elinde sonunda en çok yaralarımızı bir insanın elinden alırız. Bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek birileri bizim canımızı yakar. Ve benim kendi kitabımı dayandırdığım temel de aslında bu. Yara neredeyse iyileşme oradadır. Nerede açılmışsa o yara, o kişiye gitmemiz gerekir.
Yarayı... Merhemi de vardır bu yara.
Evet, merhem de ondadır. Eğer anne bir evladının hayatında, dünyası istemeden bir yara açmışsa, o zaman ben onu gidip eşim de iyileştiremem. Bana annem gibi davranmasını, bana annemin veremediğini vermesini eşimden isteyemem. Eğer eşimle ilgili bir sorun yaşamışsam ve onunla ilişkimde yara almışsam, çocuğumla bunu iyileştiremem.
Ya da, biz bunu çok yapıyoruz ama, değil mi hocam?
Evet, maalesef. Ya da yaratıcının hayatın kanunları, kuralları ya da işte olağan akış içerisinde Allah'tan geldiğine inandığım bir acıyla karşılaşmışsam, başkalarını suçlayarak ya da kendimi suçlayarak yine kendimi iyileştiremem. O zaman da onunla bağ kurmaya ihtiyacım var. O zaman da sitemse de, yakarışsa da, duaysa da, istekse de, nazlanmaysa da onunla onu yaşamam gerekir. Yaratıcıya sığınmam, ona yönelmem gerekir. Biz şunu çok fazla yaşıyoruz. Terapilerde de bu çok sık gündeme gelen bir konudur. Allah'a isyan etmiş olur muyum diyor insanlar mesela. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu başıma gelen şey benim yaptığım bir şeyden dolayı mı başıma geldi? Ya da neden Allah böyle bir şeyi bana reva gördü? Ya da ben bunu hak etmemiştim. Neden bir başkasının değil de benim? Bunlar çok insani sorgulamalar. Ama bir yanımızda bunu yaparken korkuyoruz yani günaha girmekten korkuyoruz, isyan etmekten korkuyoruz ve sırf bunu dile getiremediğimiz için bu içimizden taşan bir duygu ama başkasına bunu korkumuzdan açamadığımız için yargılanma korkumuzdan, etiketlenme korkumuzdan ifade edemediğimiz için içimizde çok yoğun psikolojik aslında zorlanmalar yaşıyoruz. Ben hep şöyle söylerim danışanlarıma, biliyoruz ki bazı şeyler bizim elimizdeyken çok daha fazla hayatımızı kuşatan çok pek çok şey bizim elimizde değil, bizim kontrolümüz dışında ama bir irade var. Ve onun izniyle her şey gerçekleşiyor. O zaman o izin verdiği için oluyorsa ve onun şüphesiz bizim bilmediğimiz bize bugün ya da bugünden sonra yarına açacağı başka kapılar olacaksa da şu an insan olarak içinde bulunduğumuz halden şikayet etmemiz, üzülmemiz, kırgın hissetmemiz son derece normal. Zaman zaman içimizde o yaradanla sitemkar sohbetlerimiz aslında son derece insani. Yine bizi anlayacaksa
Rabbimiz anlayacak.
Allah anlayacak, Rabbimiz anlayacak. Bir başkasına niye açamıyoruz, anlatamıyoruz, anlaşılmayacağımızı düşündüğümüz için. O yüzden her yara mutlaka birilerinde bir şifayı, bir merhemi bulunduruyor. Ama her şeyi kuşatan biri var ve aslında bütün yaraların merhemi onda.
Evet hocam, ne güzel bir sözü aslında noktalamış oldunuz. Ben de sizden hem son sözlerinizi alayım, hem içinde bulunduğumuz Ramazan ayına dair mesajlarınız varsa sizden onları da dinleyelim.
Hı hı. Çok önemli bir konuyu seçtiniz. Yani hayatın belki tümüyle hani en gerçek noktası. Ama hiçbir şey sadece acılardan ibaret değil hayatta. Mutluluklarla acıları bir arada göğüslemek, kabul etmek ve bu duyguları hem kendi içimizde yaşamaya izin vermek, hem içinde bulunduğumuz halden bir an önce kurtulmaya çalışmak yerine kendimize daha şefkatle, kendimizin hakkına girmeden ama bir yandan da yaşadığımız şey her neyse onu inkar etmeden o yaşadığımız duyguda kalabilmek, hem bunları paylaşabileceğimiz gerçek dostlarla dostlar edinebilmek, bizi gerçekten yüreğiyle dinleyen insanlara sahip olabilmek. Ama nihai dostumuzun da yaradan olduğunu bilerek yine de ona sığınmaya devam etmek. Ama o acıdan beslenmeden vakti geldiğinde de ayağa kalkıp kendimize ilişkin sorumluluklar alıp başıma gelen şeylerin tümü benim seçimim değil. Ama bugün ben hayatımın o acılara sığınıp acıların esaretiyle devam etmesini mi istiyorum? Yoksa direksiyona geçip hayır, bu acılardan çıkan, hayatı öğrenmiş, anlamış, olgun bir insan olarak mı devam etmek istiyorum diyebilmek hepimize nasip olur inşallah. Ramazan'ın bereketiyle, ruhaniyetiyle, güzelliğiyle kalplerimize de huzur gelir. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Beni hem izleyiciler, dinleyicilerinizle buluşturdunuz, hem dilim döndüğünce kendimi ifade edebileceğim, derdimi anlatabileceğim bir alan açtınız.
Hocam biz teşekkür ederiz.
Çalışmalarınıza gerçekten da bu kolaylıklar, başarılar diliyorum.
Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten hocam. Zor bir konuydu fakat sizin tatlı dilinizle diyeyim gerçekten ses tonunuzla.
Eksik olmayın.
Son derece akıcı bir program geçirdik. Allah razı olsun sizden de.
Cümlemizden evet. İnşallah. Bir yaraya merhem olabildiysek ne mutlu.
Evet amin. Evet inşallah öyle diyelim. Evet dinleyicilerimiz bugün acılarımızdan bahsettik. aslında acılarımızın bile bizlerin faydasına olduğunu görebiliyoruz belki zamanla. Rabbim kulun olgunlaşması için bazı merhaleler koyuyor hayatlarımıza. Yani içinde bulunduğumuz bu Ramazan'da da bu anlamda Rabbimin nimetlerine şükretmek, sıkıntılarına sabretmek için bizlere verilmiş bir aylık bir eğitim programı gibi belki görebiliriz. Rabbim bu dönemi de inşallah Ramazan'ımızı da en hayırlı, en bereketli bir şekilde geçirmeyi hepimize nasip etsin diyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.